Ayrım 19.
Sayfa 195. Hacı Ali Paşa'nın büyük oğlu Sadık'ın Feriye ile evlendiğini ve Sabiha isminde bir kızları olduğunu yukarıda yazmıştım. Ne yazık ki Sadık genç yaşta öldü. Dul kalan Feriye, Sadık Bey'in erkek kardeşi Refik ile evlendirildi. Feriye Hanım, Refik Bey'in ikinci eşi oldu. Refik Bey, Siret Hanım da evliydi ve bir çocukları vardı, Mesude. Ancak Feriye Hanım da genç yaşta vefat etti. İki dul Feriye ile Refik evlendirilmişti. İki çocuk Sabiha ve Sami ile Mesude hem kuzen hem de kardeş olmuşlardı. Ancak Sami bu evliliğe karşı çıkıp Fransa'ya gitti ve uzun yıllar dönmedi. Refik ile Feriye Hanım'ın bir çocukları oldu, Dündar. Ve Hacı Ali Paşa'nın bir diğer oğlu Şükrü de ağabeyi Sadık'la aynı kaderi paylaşacak, genç yaşta ölecekti. Ama veremden değildi onun ölümü. Şükrü Bey bir ruh hastalığından müstaripti. Şevket Süreyya Aydemir, Menderes'in dramı, 2000 sayfa 21. Yani Ali Adnan'ın dayısı bir akıl hastasıydı. Şükrü vefat ettiğinde 30 yaşındaydı. Gariptir, Dündar da akıl hastasıydı. İleride göreceğiz, ailede akıl hastası sayısı hiç de az değil. Ve gelelim yukarıdaki sorunun yanıtına. Annesiz babasız kalan Ali Adnan'ı dayısı Refik neden yanına almadı? Aslında almak istedi. Almak istemesinin bir diğer nedeni Hacı Ali Paşa'nın mirasının bölünmemesiydi. Konu mahkemelere yansıdı. Aydın Menderes'in babasından duyduğuna göre Ali Adnan mahkeme günü duruşmanın yapıldığı odadaki pencerenin önüne giderek "Beni babaannemden ayırırsanız intihar ederim" diye ağlamaya başladı. Ve bunun üzerine mahkeme çocuğun verasetini Fitnat Hanım'a verdi. Hacı Ali Paşa'nın mirası bölünmüş, Çakırbeyli çiftliği Ali Adnan'ın olmuştu. Dayısına ise Tire'deki araziler kaldı. Gün gelecek yaptıkları evlilikle Çakırbeyli çiftliğine Evliyazade Fatma Berin Hanım, Tire'deki çiftliklere ise Evliyazade Nejat ortak olacaktı. Amerikan Koleji. O yıllarda Verem uğradığı evden kolay kolay çıkmıyordu. Ali Adnan giderek zayıflamaya başladı. Fitnat Hanım ne yapsa bu zayıflığın çaresini bulamıyordu. Sonunda İzmir Gureba Hastanesi hekimlerinden Doktor Şehri Bey küçük Ali Adnan'a verem teşhisi koydu. Fitnat Hanım uğursuz vereme biricik torununu kurban vermemek için çırpındı. Önce oturdukları evi değiştirdi, Karşıyaka semtine taşındı. Temiz havası ve ferah bir bahçesi olan bu evde Ali Adnan biraz kilo aldı. Sağlığına kavuşmaya başladı. Üstelik el avuca sığmayan afacan bir çocuk olmuştu. Disipline sığmayan mizacı yüzünden sık sık babaannesini üzüyordu. Babaannesi çok disiplinliydi. İlk önceleri Ali Adnan'ın sokağa çıkmasına bile izin vermiyordu. Hastalık kapmasından endişe ediyordu. Ali Adnan çok nadir dayısı Refik'in ziyaretlerine geldiğinde yanında getirdiği kızı Sabiha ile Mesude ablaları ve Sami ağabeyiyle oynuyordu. Küçük Adnan onun dışında akranlarını hep evden seyrediyordu. Sonra yasak kalktı ama yine kurallar vardı. Hava kararmadan eve gelinecekti, terli terli gezilmeyecekti. Hastalıkla mücadele yıllarında küçük Ali Adnan okula gidemedi. Özel hocalardan ders alıp okuma yazmayı öğrendi. İkinci meşrutiyet ilan edilir edilmez Uşakizade Muammer'in Arap Fırını ilerisindeki konağını okul binası olması için hibe etti. Memlekete uyanık bir nesil yetiştirmek amacıyla kurulan okula Leyli, Yatılı ve Nehari, Gündüzlü, Merkez İttihat ve Terakki Mektebi adı verildi. Okul iptidai yani ilk rüştiye yani orta ve idadi yani lise kısımlarından oluşuyordu. Okulun öğretmen kadrosu Türkiye'nin gelecekteki önde gelen devlet adamlarından oluşuyordu. Örneğin Mustafa Necip, Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarının efsanevi Milli Eğitim Bakanı olacaktı. Mustafa Necip'in 1929'da genç yaşında ölümü üzerine aynı bakanlığa, aynı okulda görev yaptığı arkadaşı, meslektaşı Mustafa Çınar getirilecekti. Okulun müdürü Şükrü Saracoğlu gün gelecek başbakan olacaktı. Ünlü yazar Reşat Nuri Güntekin'in babası Doktor Nuri Bey de bu okulda öğretmenlik yapıyordu. Kafasında fesi, üzerinde dönemin hürriyet rengi kırmızı beyaz önlüğü, göğsünde kurtuluşu simgeleyen rozeti ve elinde bayrağıyla Ali Adnan bu okulun orta kısmına gitti. En sevdiği ders Ateşoğlu Hayri Bey'in öğretmenliğini yaptığı jimnastik dersiydi. Bir de salı ve perşembe günleri öğle sonrası tatillerinden faydalanıp öğretmenler eşliğinde şarkılar söyleyerek kır gezilerine gitmekten hoşlanıyordu. Ali Adnan Menderes hayatı boyunca yanından ayıramayacağı Ethem'i Menderes o yıllarda tanıdı. Ama asıl ilişkileri 1. Dünya Savaşı ortalarında Blue Çağı'nda çağrıldıkları yedek subay talimgahında başlayacaktı. Ali Adnan okula başladıktan sonra artık daha bol vakti olan Fitnat Hanım Çakırbeyli çiftliği de uğraşmak istedi. Ancak Aydın ile İzmir arasında gidip gelmekten yoruldu. Bütün mülklerinin ve para işlerinin idaresini avukat Fevzi Akder Bey'e teslim etti. Dipnot. Avukat Fevzi Akder, Başbakan Adnan Menderes'in sevgilisi olarak karşımıza çıkacak ünlü opera sanatçısı Ayhan Aydan'ın dayısıdır. Bu arada Ali Adnan, okulun orta bölümünü bitirmeden İzmir Kızılçullu'daki Amerikan Koleji'nin yatılı bölümüne geçti. Neden böyle bir tercihte bulunmuştu? O dönemde Amerikalı Protestan misyonerlerin Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde 430 okulu vardı. Bunlardan biri de 1904 yılında açılan İzmir'deki International American College'di. Amerikalı Protestan misyonerlerin Anadolu'daki okullarında 23.465 öğrenci öğrenim görüyordu. Bu öğrencilerinden biri de artık Ali Adnan olmuştu. Okulun amacı diğer Amerikan misyoner okullarından farklı değildi. Erkek çocuklara ve gençlere Hristiyanlık ilkelerine dayalı dil, sanat ve bilim, eğitim vermek. Artık sayıları giderek fazlalaşan Müslüman Türkler istemezse bu din derslerine girmiyorlardı. Dördü hazırlık, dördü yüksek bölüm olmak üzere okul 8 yıllıktı. Gözü gibi saklayıp büyüttüğü torunu Ali Adnan'ın bir misyoner okulunda hem de yatılı olarak okumasına Fitnat Hanım nasıl izin vermişti? Aydın Menderes anlatıyor. Babam güçlü bir kişilik, Kızılçullu Amerikan Koleji'ne gitmeye tek başına karar veriyor. Gidip Fitnat Hanım'a diyor ki ben bu okula gideceğim. Fitnat Hanım ama senin İngilizcen yok diyerek karşı çıkıyor. Babam ben oradan bir öğretmenle konuştum, bana İngilizce dersi verecek diyor ve gidip koleje yazılıyor. Mahmut Celal Bayar ile Ali Adnan'ın ilk karşılaşmaları Ali Adnan'ın Amerikan Koleji günlerine dayanıyor. Kolejden üç genç İttihat ve Terakki'nin İzmir'deki önemli ismi Mahmut Celal'le görüşmek için yanına gidiyorlar. Temiz giyimli bu üç gençten biri okullarında misyoner rahipler olduğunu ve bunların Müslüman öğrencileri Hristiyan yapmak için haddinden fazla çaba sarf ettiklerini söylüyor. Üstelik bazı Türk öğrenciler Hristiyan olmuşlardı bile. Bu üç öğrenciden biri Ali Adnan'dı. Mahmut Celal öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenmiş, okul idaresiyle ve Maarif Müdürlüğü ile temasa geçip tahkikat açtırmıştı. Bu konu İzmir basınında bir hafta süren haberlere konu olmuştu. Hristiyanlık propagandası dışında Ali Adnan Koleji sevmişti. İttihat ve Terakki Mektebi'ndeki durgunluğunu Amerikan Koleji'nde üzerinden atmıştı. Okulda yeni arkadaşlar edindi. Bunlardan biri de gelecekte bacanağı olacak Nusret Hamdi'ydi, Dülger. Bir diğer arkadaşı ise İplikçizade Sadi. Ali Adnan'ı Karşıyaka Spor Kulübü'ne götüren oydu. Futbolu, güreşi ve bisiklete binmeyi seviyordu. İzmir'de bisiklete ilk binenler ikisi olmuştu. Ali Adnan bisikletiyle Karşıyaka'da gezinirken saçları uzun ve örgülü 9 yaşındaki küçük bir kız ona koşarak eşlik ederdi. Ali Adnan da küçük kızı sinirlendirmek için onun saçını çekerdi. O küçük kız gelecekte Ali Adnan'ın eşi olacak Evliyazade Naciye'nin kızı Fatma Berrin'di. Ali Adnan'ı Karşıyaka Spor Kulübü'nden koparıp Altay'a götüren kişi Evliyazade Necat'tı. Ali Adnan ile Necat sadece Karşıyaka'dan tanışmıyorlardı. Evliyazade Necat o günlerde Ali Adnan'ın çiçeği burnunda eniştesiydi. Ali Adnan'ın Karşıyaka'daki mahalleden tanıdığı Necat ağabeyi dayısı Refik'in kızı Mesude ile evlenmişti. Annesi Feriha'yı kaybeden Mesude genç yaşında evlendirilmişti. Necat aynı zamanda ileride Ali Adnan'la evlenecek 9 yaşındaki Fatma Berri'nin dayısının oğluydu. Yani Ali Adnan'ın dayısının kızı Mesude ile Berri'nin dayısının oğlu Necat evleniyordu. Dünürlerin ikisinin ismi de Refik'ti. Erkek tarafı Evliyazade Refik Efendi, kız tarafı Hacı Ali Paşazade Refik Efendi. Hacı Ali Paşa yaşasaydı bu evliliğe de karşı çıkar mıydı acaba? Giz ailesi. Hacı Ali Paşa ailesi ikinci kuşağından ilk evliliği genç yaşta vefat eden Sadık Bey'in ilk eşi Feriha'dan olan kızı Sabiha yapmıştı. Ali Adnan'ın dayısının kızı Sabiha, Aydın'la mabeyinci olarak görev yapan Nuri Efendi'nin oğlu Söke Kaymakamı Hamdi Efendi ile evlenmişti. Sabiha Hanım ilk doğan çocuğuna babasının adını verdi, Sadık. Sadık Giz 1950'li yılların Türkiye'sinde hayli şöhretli bir isim olacaktı. 10 yıl DP milletvekilliği yapacaktı. Eniştesi Evliyazade Necat'la birlikte Türkiye'de ilk jokey kulübünü kuracaktı. Evliyazade Necat ile Sadık Giz'in bir diğer ortak yanları ise aynı okuldan mezun olmalarıydı. Belçika Ziraat Okulu. Ve Sadık Giz Galatasaray Kulübü'nün 2 yıl 1957-1959 başkanlığını yapacaktı. Dipnot. Galatasaray Sadık Giz'in başkanlığı döneminde 2 yıl üst üste şampiyon olmakla kalmadı, İstanbul Kuruçeşme'deki Galatasaray adasına da sahip oldu. Tabii bu ada meselesi de Sadık Giz'in DP milletvekili olmasının yanında dönemin başbakanı Adnan Menderes'in dayısının torunu olmasını da göz ardı etmemek gerekir. 1934'te çıkarılan soyadı yasasında Giz soyadını alan Sabiha ve Hamdi Efendi çiftinin Sadık Giz dışında 5 çocukları daha vardı. 1957 seçimlerinde DP listesine aday olan ancak seçilemeyen Doktor Münciğiz, uzun yıllar ABD'de yaşayan Doktor Sabahattin Giz, Millet Partisi kurucusu Doktor Mustafa Kentli'nin eşi Semiha Giz, Şekip İriboz ile evli Dilaram Giz ve Mehmet Ali Onat ile evli Refia Giz. Sabiha Hanım'ın babası Sadık Bey ölünce üvey annesi Feriye Hanım'ın Refik Bey ile evlendirildiğini yazmıştık. Bu evlilikten doğan Sami Paris'ten dönerek köylü kızı Fatma'dan evlilik dışı doğan oğluna amcasının adını verecekti. Sadık. Sadık ise iki evlilik yapacak. İlk eşi Feriye'den Sami, ikinci eşi Zerrin'den Yunus, Feriye ve Vehibe doğacaktı. Neyse biz tekrar eski yıllara Mesude'nin Evliyazade Nejat'la yaptıkları düğüne dönelim. Düğünde en mutlu kişi Evliyazade Nejat'ın annesi Kapanizade Hacer Hanım'dı. Kızı Beriya'nın babası yaşında Doktor Nazım'la evlenmesine Hacer Hanım'ın gönlü pek el vermemişti. Ancak torunu Sevinç'in doğumu sıkıntılarını alıp götürmüştü. Sevinç'i kucağından hiç indirmeyen kişi ise dedesi Evliyazade Refik Efendi'ydi. Sevinç Evliyazade ailesindeki tek torun değildi. Evliyazade Gülsüm kızı Fahire'den bir torun sahibi olmuştu. Mesadet. Evliyazadelerin nüfusu artıyordu. Doktor Tevfik Rüştü Aras ile Evliyazade makbulinde bir kız çocukları dünyaya gelmişti, Emel. Evliyazadeler arasında dayanışma çok güçlüydü. Makbule Hanım'ın sütü olmadığı için Emel'i bir süre Makbule'nin ablası Gülsüm'ün Mihri Dülger'le evli kızı Fahire emzirdi. Emel'in süt annesi Fahire'ydi. Tüm Evliyazadeler Nejat Mesude çiftinin düğünü için İzmir'de toplanmışlardı. İki bacanak, Doktor Nazım ve Tevfik Rüştü düğün için İstanbul'dan gelmişlerdi. İzmir ve Aydın'ın önde gelen aileleri bu düğünde buluşmuşlardı. Nejat'ın şahidi İzmir valisi Rahmi Bey'di. Dünya ise o yıllarda büyük bir savaşa şahit olmaya hazırlanıyordu. 8. Bölüm Temmuz 1914 İstanbul. Evliyazadelerin iki damadı Doktor Nazım ve Doktor Tevfik Rüştü Aras düğün sabahı İzmir limanından Gül Cemal vapuruyla İstanbul'a doğru yola çıktılar. O dönemde İstanbul Moda'da aynı evi paylaşıyorlardı. Doktor Nazım İttihat ve Terakki Cemiyeti Merkezi Umumisi üyesi, Doktor Tevfik Rüştü ise İstanbul Sağlık Teftiş Heyeti reisiydi. Doktor Nazım Talat Paşa'ya, Doktor Tevfik Rüştü ise o günlerde Sofya'da ateşe militer olarak bulunan Mustafa Kemal'e yakındı. İttihatçılar kendi aralarında birkaç parçaya bölünmüşlerdi. Mustafa Kemal bu hiziplerden birinin başındaydı. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nde subayların ağırlığının artmasından rahatsızdı. 1909 Selanik Kongresi'ne Trabluskarp delegesi olarak katıldı. Kongreye subayların ya siyasetle uğraşmaları ya da kışlaya dönmeleri önerisini sundu. Mustafa Kemal İttihatçılar arasında Talat Paşa'nın başını çektiği sivillere yakın subaylardan biriydi. İttihatçılar bunu Mustafa Kemal'in Enver Paşa'yı kıskanmasına bağlıyordu. Kongre Mustafa Kemal'in önerisini kabul etti ama bunu hiçbir zaman uygulamadı. Üstelik başta Enver Paşa olmak üzere askerlerin cemiyet içindeki ağırlığı her geçen gün arttı. Aynı zamanda Enver Paşa'ya yakın İttihatçıların Mustafa Kemal düşmanlığı da. Mustafa Kemal'i bu nedenle Sofya'ya sürgün göndermişlerdi. Mustafa Kemal Sofya'ya ateşe militer olarak gitmeden önce Doktor Tevfik Rüştü ile görüşmüş, İstanbul'da ne olup bittiğini kendisine mektupla haber vermesini rica etmişti. Doktor Tevfik Rüştü'nün en iyi haber kaynağı ise kuşkusuz bacanağı Doktor Nazım'dı. Doktor Nazım Talat Paşacıydı, bu nedenle Mustafa Kemal'e soğuk değildi. Subayların politikayla uğraşmasına o da karşıydı, özellikle İttihatçı fedailerin. İki bacanak Gül Cemal vapuruna inip Moda'daki evlerine ulaştıklarında Doktor Tevfik Rüştü Mustafa Kemal'in mektubuyla karşılaştı. Mektubu alelacele açıp okudu. 17 sayfalık mektupta Mustafa Kemal Bulgar hükümetinin son aylarda tamamen Alman buyruğu altına girdiğini, Meclisi Mebusan Reisi Halil Menteşe Bey'in Sofya ziyaretinin perde arkasında yeni bir ittifak kurma çabalarının olduğunu ve bunu planlayanın ise Almanya olduğundan kuşkulandığını yazıyordu. Mustafa Kemal her ne olursa olsun Osmanlı Devleti'nin savaşa girmemesi gerektiğini belirtiyor ve bu konuda Doktor Tevfik Rüştü'den konuyla ilgili kulis yapmasını istiyordu. Sadece Mustafa Kemal'i değil, İttihatçıların büyük bir bölümünü kaygılandıran gelişmenin başlangıç tarihi 28 Haziran 1914'tü. Avusturya Veliahtı Franz Ferdinand ve eşi Düşes Saraybosna'da uğradıkları suikast sonucu öldürüldü. Suikasti düzenleyen kişi 19 yaşında Gavrilo Princip adında bir Sırp milliyetçisiydi. İmparatorluğun içinde büyük bir nüfusu olan ve her an başkaldırma teşebbüsü de bulunan Slavlara dersini vermek isteyen Avusturya Macaristan suikastı fırsat bildi. Ama bu iş o kadar kolay değildi. Sırbistan Ortodoks Slav bir ülkeydi. Rusya'nın koruması altındaydı. Avusturya Macaristan İmparatorluğu ise Almanya'ya yakındı. İşin özünde dünya paylaşımının yeniden yapılanması vardı. Dünya iki kutuplu olmuştu. Almanya, Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve İtalya üçlü ittifakı, İngiltere, Fransa ve Rusya ittifak devletlerini oluşturuyordu. Bu devletlerin politikaları her geçen gün gelişen sanayilerine sömürge bulmak üzerine kuruluydu. Ama sömürecek yeni yer kalmamıştı. Oysa birliklerini geç tamamlayan Almanya ve İtalya yeni sömürgeler peşindeydi. İngiltere ve Fransa ise sömürgelerini korumak zorundaydı. Rusya ise öncelikle Balkanlarda panslavist bir politikayla yeni sömürge arayışına girdi. Yani dünya hızla savaşa sürükleniyordu. Bazı imparatorlukların Osmanlı, Almanya, Rusya ve Avusturya Macaristan yıkılacağı savaşa gün değil saatler vardı.
Gizli kapılar ardında. Bu bilgilerden sonra tekrar Moda'daki eve dönelim. Doktor Tevfik Rüştü mektubu okuduktan sonra bacanağı Doktor Nazım'a uzattı. Doktor Nazım anlamıştı ki kapalı kapılar ardında bilmedikleri bir oyun oynanıyor. Dahiliye Nazırı Talat Paşa ile görüşmeye karar verdi. Bir gün sonra akşam vakti Doktor Tevfik Rüştü'ye müjdeyi verdi. Talat Paşa ve İttihat ve Terakki Merkezi Umumisi'ndeki arkadaşlarıyla görüştüğünü, hepsinin savaşa girmeme konusunda hemfikir olduğunu söyledi. Sevinçli haberi Moda'daki evlerinde konyak içerek kutladılar. Aynı saatlerde İstanbul'un diğer yakası Yeniköy'de Said Halim Paşa'nın yalısında gizli bir görüşme yapılıyordu. Sadrazam Said Halim Paşa yalısına Meclis-i Mebusan Reisi Halil Menteşe Bey'i özel olarak çağırmıştı. ''Halil Bey, Almanya ile ittifak hazırlamaktayım. Ne dersiniz, devam edeyim mi?'' Bu sorunun aslında birkaç anlamı vardı. Sadrazam Harbiye Nazır Enver Paşa'nın kontrolü altındaydı. Ondan habersiz böyle bir harekete kalkışamazdı. Ama biliyordu ki iddiatçıların sivil kanadı onaylamadan da bu girişimin bir anlamı olamazdı. Bu nedenle hem kişisel dostu hem de iddiatçılar arasında çok sevilen Halil Bey'i yalısına çağırmıştı. Ayrıca meclisin havasını da merak ediyordu. Halil Bey, İngilizler ve Fransızlar nezdindeki bütün teşebbüslerimiz neticesiz kaldığına göre sırf Rusya'nın saldırısı karşısında savunma amacıyla Almanya ile bir ittifak akdine muvaffak olursanız memlekete hizmet etmiş olursunuz, dedi. Sadrazam Said Halim Paşa rahatlamıştı. Biliyordu ki İttihat ve Terakki Cemiyeti Merkezi Umumisi üyesi Doktor Nazım, Bahriye Nazırı Cemal Paşa ve İzmir Valisi Rahmi Bey, Maliye Eski Nazırı Cavit gibi isimler İngiltere ve Fransa'ya yakındı. Bu isimler Almanya ile ittifaka karşı çıkan iddiatçıların başını çekiyordu. Uzun yıllar Paris'te kaldığı için Fransızlara yakın olduğu iddiası bir gün Doktor Nazım'ı Almanya'nın İstanbul Büyükelçisi ile kavga eder noktaya getirdi. Taşkış'ta da çıkan bir yangının söndürülmesi sırasında 6 Alman askerin ölümü üzerine Doktor Nazım, İttihat ve Terakki Cemiyeti adına Alman Büyükelçiliğine taziyeye gitti. Alman Büyükelçisi Baron Wangenheim'ın biraz da küstahça, "Siz bize gelen bilgilere göre Alman düşmanı Fransız dostuymuşsunuz" şeklindeki sözlerine Doktor Nazım çok sinirlendi. "Ve ben ne Alman Fransız dostu ne de Alman Fransız düşmanıyım, ben Türk'üm, Türk dostuyum" diye yanıt verdi. Almanya ile ittifak çabaları bazı iddiatçı nazırların istifalarına yol açtı. Menemenlizade Mehmet Rıfat Bey, şair Namık Kemal'in kızı Feride ile evliydi. Selanik defterdarı Mehmet Rıfat Bey, İttihat Terakki döneminde iki kez, 18 Şubat 14 Nisan 1909 ve 1 Mayıs 1 Temmuz 1909 Maliye Nazırlığı yaptı. Birinci Dünya Savaşı'na girilip girilmeyeceği tartışmalarının yapıldığı o günlerde Mehmet Rıfat Bey üçüncü kez Ocak 1913 Maliye Nazırlığı görevini yürütüyordu. Savaşa girilmesine karşıydı. Mart 1914'te istifa etti. Dipnot: Menemenlizade Mehmet Rıfat'ın ilk eşi Namık Kemal'in kızı Feride'den Numan, Nahide, Beraat, Muvaffak adında 4 çocuğu vardı. Numan Menemencioğlu, Büyükelçilik, Dışişleri Genel Sekreterliği, CHP ve DP Milletvekilliği ile 1942-1944 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yaptı. Mehmet Rıfat Bey'in diğer oğlu Muvaffak Menemencioğlu ise İngiliz Catherine ile Laya evlendi. Osmanlı Mebusan Meclisi üyeliği, Anadolu Ajansı Müdürlüğü, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı 1927-1932 görevlerinde bulundu. Muvaffak Bey'in oğlu Turgut Menemencioğlu da büyükelçilik yaptı. Kızı Suzan da aile geleneğini bozmayarak büyükelçi Mustafa Borovalı ile evlendi. Muvaffak Menemencioğlu'nun torunlarından Ekber Menemencioğlu da büyükelçiydi. Diğer torunu Namık Kemal ise tercüme bürosu sahibidir. Ailede büyükelçi çoktu. Mehmet Rıfat Bey'in torunu Nahide'nin kızları Berrin, büyükelçi Yalçın Kutbay'la, Nevin ise büyükelçi Zeki Sirmen'le evlendi. 1941-1943 yılları arasında Adalet Bakanlığı yapan Hasan Menemencioğlu ile TBMM'de 2. 3. dönem Saruhan milletvekili olarak bulunan Kemal Menemencioğlu da bu ailenin akrabalarıdır. Mehmet Rıfat'ın ikinci eşi Nüveyre'den Neyi, Recem ve Tuğrul adında 3 çocuğu oldu. Oğlu Cem Marsilya'da intihar etti. İstifa eden Menemenlizade Mehmet Rıfat Bey'in yerine Selanikli Cavit ikinci kez Maliye Nazırlığı'na getirildi. Ancak o da 7 ay görevde kalacak, Almanya ile ittifaka karşı çıkıp istifa edecekti. Savaş İttihatçıları ikiye bölmüştü. Güç İttihatçıların asker kanadındaydı. 1914 yazı hayli sıcak geçiyordu. 23 Temmuz Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Sırbistan'a ultimatom verdi. 25 Temmuz, Sadrazam Said Halim Paşa Rusya'nın muhtemel saldırısına karşı Almanya ile ittifak yapma yetkisine olanak sağlayacak padişah ruhsatnamesini aldı. 28 Temmuz, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Sırbistan'a savaş açtı. 29 Temmuz, Rusya seferberlik kararı aldı. 1 Ağustos, Almanya Rusya'ya savaş ilan etti. Aynı gün İngiltere ve Fransa genel seferberlik çağrısı yaptı. Ve 2 Ağustos, Sadrazam Said Halim Paşa'nın Yeniköy'deki yalısında Almanya ile ittifak anlaşması imza edildi. Anlaşmaya göre Rusya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Sırbistan arasındaki savaşa müdahale ederse, Almanya ve Osmanlı Devleti savaşa katılacaklardı. İşin garip yanı bu anlaşmadan bir gün önce Almanya'nın Rusya'ya savaş ilan etmiş olmasıydı. Her iki taraftan milyonlarca askerin cephelere gönderileceği bir dünya savaşı başlamıştı. İnsanlık tarihinin o döneme kadarki en büyük savaşı yorgun Osmanlı'nın kapısına dayanmıştı. Koca Osmanlı İmparatorluğu savaşa giriyordu ve bundan hala 4 kişinin haberi vardı. Sadrazam Said Halim Paşa, Harbiye Nazırı Enver Paşa, Dahiliye Nazırı Talat Paşa ve Meclisi Mebusan Reisi Halil Menteşe Bey. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin merkezi umumi üyeleri Doktor Nazım, Eyüp Sabri Akgöl, Doktor Bahaettin Şakir, Ziya Gökalp, Doktor Yusuhi, Emrullah, Küçük Talat Muşkara, Rıza, Kara Kemal ve Fırka'nın genel sekreteri Mithat Şükrü'nün bile de haberi yoktu. Dipnot: İttihat ve Terakki'de iki Talat vardı. İttihat ve Terakki Cemiyeti Başkanı ve Dahiliye Nazırı Talat Paşa ile karışmaması için Talatlardan birine Muşkara'ya Küçük Talat deniliyordu. Ayrıca Düyun-u Umumiye memurlarından Nazım Bey'e Doktor Nazım'la karıştırmamak için Küçük Nazım denirdi. Ve aynı gün Meclis-i Mebusan 5 aylık tatile sokuldu. Talat Paşa izin vermez. Bir sabah Moda'daki evin kapısı sabahın erken saatinde hızlı hızlı çalındı. İttihat ve Terakki'nin umumi katibi Mithat Şükrü Bleda, Doktor Nazım ve Doktor Tevfik Rüştü Aras'ın oturduğu Moda'daki eve telaşla girdi. Haberiniz var mı? İngiliz filosu tarafından kovalanan iki Alman zırhlısı Breslau ve Goben Çanakkale'ye sığınmış. Doktor Tevfik Rüştü uluslararası ilişkilere meraklı olduğu için meselenin yasal çerçevesini çizdi. Bir taraflık, yani tarafsızlık kavaidine tevfikan 24 saat zarfında kara sularımızı terk etmek zorundalar. Aksi takdirde... Mithat Şükrü, Doktor Tevfik Rüştü'nün sözünü keserek, "Hayır, bildiğiniz gibi değil. Biz bu gemileri satın almışız. Göben'e Yavuz, Breslau'ya Midilli adını vermişiz. Şimdi bu gemilerin direklerinde Türk bayrağı dalgalanıyormuş. Alman zabitleri de kafalarına fes geçirmişler," dedi. Doktor Tevfik Rüştü, Osmanlı'nın savaşa girmesinin an meselesi olduğunu anladı.